Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yücel'e hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahra Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 1 Azer 1402 Hicri Kamer'i 8 Cemadü'l-Evvel 1445 Miladi 22 Kasım 2023 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Avukat Sayın Sıtkı Zilan ile Gazze'de ateşkes sağlanması üzerine yap röportaj, İran basından seçmeler, Kalıcı Itır, Gazze'de eşi benzeri görünmeyen Soykırım isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamene.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Filistin direnişinin Siyonist rejimini adeta tuş ettiğini belirtti. İşgal rejimi Gazze'de ateşkesi kabul etti. Hamas ateşkes hakkında açıklama yaptı. Hizbullah ateşkese uymamaları halinde işgalcilere yanıt vereceklerini belirtti. Seyyid Hasan Nasrullah Hamas heyetiyle bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan Beyrut'ta Filistin milletinin hakları tesis edilene kadar direnişin elinin tetikte olacağını belirtti. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas ile İsrail arasındaki esir takasını olumlu karşıladı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Filistin direnişi, Hamas'ın yürüttüğü Aksa Tufanı operasyonu ile Siyonist rejime tuş ettiğini belirtti. İranlı milli sporcular ile Asya ve Para Asya oyunlarında madalya kazananlar, bu sabah İmam Hümeyni Hüseyin'de İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei ile görüştü. Buluşmada Ayetullah Hamenei sporculara hitaben yaptığı konuşmada, güçlü İran'ın güçlü sipara sahip olması gerektiğini vurgulayarak şu açıklamada bulundu. Mazlumlara destek için yarışmaya puşi takarak çıkan sporculara teşekkür ediyorum. Her şekilde Filistin'e destek doğrultusunda duruş sergileyen sporculara teşekkür ediyorum. Madalyalarını gazili çocuklara verdiler. Madalyalarını Siyonist rejimin felaket yaşattığı şifa hastanesi şehitlerine hediye ettiler. Siyonist rejim ile müsabakaya çıkmayan sporculara teşekkür ediyorum. Bugün onların ne kadar doğru bir iş yaptığı ortaya çıktı. Bu gerçekler bugün her zamankinden daha fazla ortaya çıkıyor. Dünya İranlı sporcuların neden Siyonistlerle karşılaşmaya katılmadığını anladı. Bugün dünya bunu anladı çünkü onlar, Siyonist sporcular bir suçlu ve katil bir rejim adına müsabakalara katılıyor. Konuşmasında Filistin'de yaşanan gelişmelere değinen Ayetullah Hamenei, son dönemde yaşanan bu olaylar hakkında siz sporculara bir özet vermek istersem, o da Aksa Tufan Operasyonu'nda Siyonist rejimin tuş edilmesidir. Yani Hamas, direniş grubu olarak tüm imkanlara sahip gaspçı Siyonist rejime darbe vurmayı başarmıştır, dedi. Emperyalist güçlerin kontrolünde olan dünya spor kuruluşlarının tavrına eleştiren Ayetullah Hamenei, beyanatına devamında şu ifadeleri kullandı. Uluslararası spor yetkililerine söyleyecek çok şeyimiz var. Onlara çok eleştirimiz var. Bir gün bu sorunlar adil bir şekilde incelenmeli. Bugün sömürgeci ve müstekbir güçler hemen hemen tüm uluslararası merkezlerin arkasında durup adil bir incelmenin yapılmasını engelliyorlar. Ama bir gün Allah'ın izniyle bunların adil bir şekilde incelendiğini göreceksiniz. Sporun siyasi olmadığını söylüyorlar ama sporu siyasallaştırmaları gerektiğinde en kötü şekilde siyasallaştırıyorlar. Bir ülkenin tüm uluslararası spor organizasyonlarına tek bir bahane ile katılmasını engelliyorlar. Neden? Çünkü sen falanca ile savaştın ama Gazze'de şehit olan 5000 çocuğu görmezden geliyorlar. Burada spor siyasallaştırılmamalı mı? Spor burada siyasi olmamalı ama orada açık bir şekilde siyasi olduğunda ortada bir sorun olmuyor. Bir ülkeyi savaş bahanesiyle dünya şampiyonlarından da dışlıyorlar. Bir ülkeyi, bir hükümeti yok sayıyorlar.
Siyonist rejim İsrail Gazze'de ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı. İsrail'in savaş kabinesi resmi bir açıklama yaparak ateşkesi onaylarken Hamas da bir açıklama yaptı. İsrail hükümeti Gazze'deki Hamas hareketiyle esir takası anlaşmasını ve 4 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. Filistin direnişi her iki tarafında kabul ettiği geçici ateşkesin 4 gün süreceğini doğruladı. Siyonist rejim İsrail Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada esir takası anlaşmasını ele almak üzere Benjamin Netanyahu başkanlığında toplanan Siyonist kabinenin onayladığı karar duyuruldu. Siyonist rejimin bu gece Gazze'deki İsrail esirlerin tümünün geri getirilmesi hedefinin ilk aşamasını onayladığı belirtilen açıklamada, buna göre kadın ve çocuklardan oluşan en az 50 rehininin 4 günlük sürede serbest bırakılması ve bu süre zarfında çatışmalara ara verilmesi öngörülüyor ifadesi kullanıldı. Açıklamada her 10 esirin serbest bırakılmasının çatışmalara ek bir gün daha ara verilmesini sağlayacağı belirtildi.
Gazze'de esir takası konusunda arabuluculuk rolü oynayan Katar'dan anlaşmaya ilişkin açıklama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail rejimi ile Hamas arasındaki çatışmalara verilecek insani aranın ne zaman yürürlüğe gireceğinin 24 saat içinde ilan edileceği duyuruldu. Çatışmalara insani ara verileceği belirtilen açıklamada aranın 4 gün olacağı ve bu sürenin uzatılma ihtimalinin olduğu ve Gazze'ye yakıt dahil olmak üzere insani yardım taşıyan tırların girişinin sağlanacağı kaydedildi. İsrail basınına konuşan kaynaklar Hamas'ın elindeki esirleri aşamalı olarak serbest bırakacağını belirtti. Hamas'ın 4 gün boyunca her gün 12 veya 13 esiri serbest bırakacağı ifade edildi. Tel Aviv yönetimi, İsrail esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşma kapsamında serbest bırakılabilecek 300 Filistin esir ve tutuklunun listesini yayınladı. Listede yer alan Filistinli tutuklulardan 287'sinin 18 yaş altı çocuk, 13'ünün kadın olduğu belirtiliyor. Katar, Hamas ile İsrail rejim arasındaki ateşkes anlaşmasını duyurduğu ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Katar, Kahire ve Washington'la birlikte harcanan çabaların başarılı olmasıyla İsrail ve Hamas arasında geçici ateşkes için anlaşma sağlandığını, 4 gün sürecek ve daha sonra uzatılabilecek ateşkesin başlangıcının 24 saat içinde açıklanacağını duyurdu. Katar Dışişleri Bakanlığı bu sabah erken saatlerde yayınladığı bildiride, Katar, Mısır ve Amerika'nın arabuluculuğunun İsrail hapishanelerinde esir tutulan Filistinli bazı kadın ve çocukların serbest bırakılması karşılığında şu anda Gazze şeridinde esir tutulan İsrailli 50 sivil kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını içerdiğini söyledi. Serbest bırakılanların sayısı anlaşmanın uygulanmasının ilerleyen aşamalarda artırılacak ifadesine yer verilen bildiride, geçici ateşkesin çok sayıda insani yardım kafilesinin ve insani ihtiyaçlarda kullanılacak yakıtın Gazze şeridine girmesine izin vereceği belirtildi. Gerginliğin düşmesi, akan kanın durması ve sivillerin korunması için diplomatik çabalarının süreceğini bildiren Katar, anlaşmanın sağlanması için gösterilen arabuluculuk çabalarına katkılarından dolayı Mısır'a ve Amerika'ya teşekkür etti. Amerikalı üst düzey bir yetkili de esir takasının ilk aşaması konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Gazze şeridinden 50 kadın ve çocuğun serbest bırakılmasına karşılık İsrail cezaevlerindeki bazı esirlerin salıverileceğini söyleyen Amerikalı yetkili ilk aşamada serbest bırakılacaklar arasında Amerikalı iki kadınlı bir kız çocuğunun da olduğunu ifade etti. Katar'ın müzakere aşamasında gösterdiği çabayı takdir ettiklerini kaydeden Amerikalı yetkili anlaşmanın ilan edilmesinin ardından 24 saat içinde uygulanacağını söyledi. Tahran Radyosu muhabiri Sultan Kolipor.
Tahran Radyosu'ndan aşum haberleri sürüyor. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Gazze şeridinde ateşkes anlaşması hakkında yeni açıklamasında bu insani ateşkesin 4 gün süreceğini, ateşkes boyunca Siyonist rejimin Gazze şeridinin gelenindeki saldırılarını da durduracağını belirtti. Günlerce süren uzun görüşmelerin ardından Katar ve Mısır'ın ciddi çabaları sonucu 4 günlük insani ateşkes anlaşmasına vardıklarını duyuran Hamas, ateşkes anlaşmasının işgal rejimi ordusunun Gazze üzerindeki tüm askeri sınırlarını içerdiğini vurguladı. Hamas anlaşma uyarınca 50 Siyonist esirin serbest bırakılması karşılığı olarak da 150 Filistinli çocuk ve kadın esirin serbest bırakılacağını kaydetti. Hamas ayrıca ateşkes anlaşması uyarınca Gazze'nin tüm bölgelerine tıbbi yardım ve yakıt dahil insani yardım taşıyan tırların girişinin artacağını da belirtti.
İşgal rejimi Dışişleri Bakanı Hamas ile esir takasının yarın başlayacağını bildirdi. İşgal rejimi İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail Ordu Radyosu'nda katıldığım programda İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek mutabakatta öngörülen esir takası konusunda değerlendirmelerde bulundu. Çatışmalara 4 gün ara verileceğini aktaran Cohen, bunun bir ateşkes olmadığını ifade etti. Cohen, anlaşma kapsamında ilk İsrailli esir grubunun yarın yani Perşembe günü teslim alınacağını kaydetti.
Lübnan Hizbullah'ından bir kaynak, bu hareketin Hamas ile Siyonist rejim arasındaki geçici ateşkes anlaşmasında rolü olmadığına işaretle işgalcilerin ateşkese bağlı kalmamaları halinde onlara yanıt vereceklerini belirtti. El Cezire televizyonunun haberine göre ismi açıklanmayan Hizbullah'a bağlı kaynak Lübnan'ın güneyinin Gazze şeridini destekleyen bir cephe olduğunu, orada savaşın durması halinde Lübnanlı güçlerin geri çekileceğini vurguladı. Kaynak sözlerinin devamında Hizbullah'ın açıklanan ateşkesi Siyonist askerlerin bağlı kalması halinde uyacağını, ancak Lübnan'ın güneyinde ve Gazze şeridinde ateşkes süresinde işgalciler tarafından çatışmaların tırmandırılması halinde Hizbullah'ın yanıt vereceğini kaydetti.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'tan üst düzey bir heyet ile görüştü. Lübnan medyasına göre Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, Filistin Direniş Grubu Hamas'ın üst düzey yetkilileriyle görüştü. Nasrullah, Hamas'ın Arap ve İslam Dünyası ile İlişkiler Ofisi Başkanı Halil el-Hayye ve Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan'ın yer aldığı görüşmede Gazze'deki son durumu ele aldı. Seyit Hasan Nasrullah son ayda Hamas ve İslami Cihat Hareketi yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede grup liderlerinin Gazze'de direnişin gerçek bir zafere ulaşması için neler yapılması gerektiğini değerlendirdiği bildirildi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian bugün Beyrut'ta yaptığı açıklamada direnişin 6 hafta boyunca kahramanca direndiğini işaretle direnişin zamanın sahte İsrail rejimine lehine olmayacağını kanıtladığını duyurdu. Emir Abdullahian gazetecilere yaptığı açıklamada direniş liderlerinden Filistin milletinin haklarının tamamen tesis edilene dek direnişin elinin tetikte kalacağını duyduklarını vurguladı. Tüm Lübnanlı ve Filistinli şehitler ve El Meyadi'nin iki muhabiri dahil gazeteci şehitlere saygı duruşunda bulunan Dışişleri Bakanı, Gazze'nin 6 hafta direnişinin esas kaybeden tarafın dünya kamuoyu, Amerika ve sahte İsrail rejiminin olduğunu kanıtladığını belirtti. Emir Abdullahian, Gazze'nin geleceği ve Filistin'in geleceğini kuşkusuz Filistin milletinin belirleyeceğini de kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreteri ve Lübnanlı yetkililerle bir araya gelmesi de bekleniyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevrim içi gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'ne video konferansla katıldığı konuşmada, Hamas ile işgal rejimi arasındaki esir takası anlaşmasını olumlu bir gelişme niteledi. Erdoğan konuşmasında esir takasını olumlu bir gelişme niteleyerek bu gelişmenin kalıcı ateşkese vesile olmasını temenni etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan trajedinin artık insanlığın tahammül sınırlarını aştığını belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin 6 haftadan uzun süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara ilanı konusunda taraflar arasında mütabakata varılmasını olumlu bir gelişme olarak gördüklerini belirterek mütabakata tam uyulmasını temenni etti.
İşgal rejimi İsrailli esirlerin aileleri ve Gazze'de yakınları olan aileler ile bir araya gelen Papa Francis, "Biz burada savaşların ötesine geçtik. Bu savaş değil, bu terörizm," diye konuştu. Papa Francis, yakınları Hamas tarafından esir alınan Siyonist aileler ve abluka altındaki Gazze'de ailesi olan Filistinliler ile bir araya geldi. Ayrı ayrı gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Vatikan'daki St. Peter's meydanında konuşan Papa, Gazze çatışmasının savaştan öteye geçtiğini ve terörizme evrildiğini söyledi. Katoliklerin ruhani lideri aileler ile gerçekleştirdiği görüşmelerin hemen ardından yaptığı konuşmada her iki tarafında acı çektiğini doğrudan dinlediğini anlattı. Papa Francis, "Bu savaşların yaptığı şeydir ama biz burada savaşların ötesine geçtik. Bu savaş değil, bu terörizm," ifadelerini kullandı.
İşgal güçlerinin bu sabah erken saatlerde Batı Şeria'daki Tülkerem kampını düzenlediği hava saldırısında ve Kalkiliye'ye bağlı Azun beldesini düzenlediği baskında 6 kişi şehit oldu. İşgal ordusuna ait bir SİHA'nın Tülkerem kampındaki bir eve ve bir grup Filistinli'ye düzenlediği saldırıda 5 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı. İşgal güçlerinin saldırıdan sonra şehit Sabit Devlet Hastanesi'ne baskın düzenleyerek yaralılardan birini gözaltına aldığı ifade edildi. Yerel kaynaklar işgal güçlerinin hastaneleri kuşattığını, şehitlerin naaşlarını kaçırmaya ve yaralıları gözaltına almaya çalıştığını söyledi. Kaynaklar işgal ordusuna ait SİHA'nın Tülkerem kampı El Belavine mahallesindeki bir eve en az 2 füze attığını ve saldırıda 3 gencin yaralandığını, söz konusu SİHA'nın daha sonra bir grup Filistinli hedef aldığını bildirdi. İşgal güçlerinin Tülkerem'deki şehit Sabit Hastanesi'ni kuşatarak ambulansların hastaneye ulaşmasını engellemeye çalıştığını söyleyen kaynaklar, hastanenin acil servisine baskın düzenleyen işgal askerlerinin ambulanslarda arama yaptığını belirtti. Hastane kaynakları işgal güçlerinin Kalkiliye'ye bağlı Azun beldesine düzenlediği baskında da Filistinli bir gencin şehit olduğunu, şehidin yanında bulunan bir başka gencin de işgal güçleri tarafından yaralı olarak gözaltına alındığını açıkladı.
Siyonist rejim ordusu bugün Şam'ın Banyos'una hava saldırısı düzenledi. Saldırının sadece maddi hasara yol açtığı bildirildi. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre bugün öğle saatlerinden sonra Siyonist rejim Şam'ın çevresine hava saldırısı düzenlendi. SANA askeri bir kaynaktan nakden verdiği haberde Siyonist rejim ordusunun saat 15:10'da işgal altındaki Golan istikametinden Şam'ın çevresini hedef aldığını, Suriye hava savunma sisteminin düşman hedeflerine karşı koyduğunu, saldırının sadece maddi hasara yol açtığını belirtti.
Hizbullah güçleri bugün Siyonist rejimin Lübnan'ın yönüne saldırılarına karşılık olarak Siyonist Yaftah yerleşkesiyle Beyaz Belide askeri üssü hedef aldı. Hizbullah hareketi bugün yaptığı açıklamada Siyonist rejim ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına karşılık olarak bugün işgal topraklarının kuzeyindeki Yaftah yerleşkesiyle Beyaz Belide üssünü hedef alarak bu operasyonlarda işgal rejimine kayıp verdiğini duyurdu. Siyonist rejimin basını da işgal topraklarının kuzeyindeki Yaftah yerleşkesinin Lübnan'ın güneyinden atılan havan topu mermisiyle hedef alındığını bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze şeridinde yaşanan olaylardan mağdur olan halka yardım edilmesi gerektiğinin altını çizerken, "Onlara yardım etmek bizim kutsal görevimizdir," dedi. Hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantıda konuşan Putin, Gazze'ye yapılan insani yardımın sürdürülmesi gerektiğini vurgularken, Birçok önemli insani asil bir görev. Mağdur olan insanlara yardım etmemiz gerekiyor. Orada neler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yardım etmek bizim kutsal görevimizdir, dedi. Çevrimiçi video konferans yolu ile düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında söz alan Rusya Acil Durumlar Bakanı Alexander Korenkov, Putin'in talimatı ile gönderilen insani yardımın Gazze şeridine ulaştırıldığını bildirdi. Rusya'dan Gazze şeridine 245 tondan fazla insani yardım gönderildiğini ve 23 Kasım'da bir uçuş daha planlandığını bildiren Korenkov, nüfusun tahliyesiyle eş zamanlı olarak Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Gazze şeridine insani yardım ulaştırıyor. Toplamda 10 uçuşla 245 tondan fazla kargo El Arish Havalimanı'na ulaştırıldı. 23 Kasım'da 28 tonluk yeni yardıma hazırlanıyoruz ifadelerine kullandı.
Pentagon sözcüsü yardımcısı direniş gruplarının Irak ve Suriye'deki Amerikan üslerine yönelik saldırıları sonucunda bu ülkenin 62 askerinin yaralandığını doğruladı. Amerika Savunma Bakanlığı sözcüsü yardımcısı Sabrina Singh, ülkenin Irak ve Suriye'deki üslerine 17 Ekim'den bu yana 66 kez saldırı düzenlendiğini söyledi.
Kremlin Sarayı Sözcüsü Amerika'nın İran'ın Rusya'ya balistik füzeleri verdiğine dair temelsiz iddialarına gösterdiği tepkide Moskova'nın Tahran ile teknik askeri münasebetlerini geliştirmekte olduğunu belirtti. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitri Peskov, Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi Koordinatörü John Kirby'nin Tahran'ın Moskova'ya kayda değer sayda İHA, bomba ve top sistemi verdi ve bu ülkeye balistik füzelerinin sevkiyatını inceleyebileceğine dair iddialarına gösteren tepkide Tahran ile teknik askeri işbirliği başta olmak üzere münasebetlerini geliştirmekte olduklarını ancak bu bilgiler hakkında açıklama yapmayacağını vurguladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Gazze'ye karşı topyekün savaşın sürmesinin sonucu Yemen'den yeni cephenin açılması ile ilgili. Geçtiğimiz 1,5 ay içerisinde Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırı ve bombalamalarının başlamasıyla birlikte savaş cephelerinin genişlemesi her zaman bu savaşta Siyonistlerin en büyük kabuslarından biri olmuştur. Aynı zamanda Güney Lübnan'dan Hizbullah'ın tepkisiyle Gazze'nin bombalanmasının başlaması olarak yorumlanan bir kabus ve şimdi de geçtiğimiz günlerde Yemen'deki direniş güçleri Siyonist işgalcilere karşı Kızıldeniz'de bir cephe daha açtı. Yemen güçlerinin Siyonist işgale karşı son sürpriz eylemi, pazar gününün son saatlerinde İsrail'li bir iş adamına ait geminin ele geçirilmesiyle gerçekleşti. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin resmi sözcüsü Tugeneral Yahya Seri bu bağlamda yaptığı açıklamada şunları söyledi. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin donanması büyük liderin emirleri doğrultusunda ve büyük Yemen milleti ve ümmetin tüm azade insanların taleplerine yanıt olarak ve Filistin milletine yönelik dini, insani ve ahlaki sorumluluğu uyarınca Kızıldeniz'de askeri bir operasyon düzenleyerek İsrail'e ait bir gemiye el koyup onu Yemen'in sahillerine taşıdı. Yemen Ensarullah siyasi ofisi üyesi Muhammed El-Bahiti de El Cezire'ye yaptığı açıklamada Gazze'ye karşı savaş durmazsa önlerinde birçok seçeneği olacağını söyledi. Yemen Ensarullah sözcüsü Muhammed Abdüsselam da çatışmaların kapsamının genişlemesini engellemeye yönelik her türlü çabanın İsrail rejiminin saldırganlığının durdurulmasına bağlı olduğuna dikkat çekerek İsrail gemisine el konulmasının çatışmanın başlangıcı olduğunu vurguladı. Gazze'ye karşı topyekün savaşın başlangıcından bu yana Siyonist rejim sayısız savaş suçu işledi. Soykırım, insan haklarının ağır ihlali ve Filistin ve Gazze halkının bir kısmının zorla yerinden edilmesi ve asker-sivil ayrım yapılmaksızın ve karşılık ilkesini orantılılık gözetmeksizin kitlesel insanlık suçları ve toplu olarak cezalandırılması, 15 bini aşkın Filistin'in şehit edilmesi ve Birleşmiş Milletler Nüfus İstatistik Merkezi ve Dünya Kızıl Haç Örgütü'nün istatistiklerine göre şehitlerin %70'inden fazlasının çocuk ve kadın olması Siyonist rejimin savaş suçu işlediğini gösteriyor.
İsrail gemisine konulması Tel Aviv liderleri ve yetkilileri için sürpriz olsa da Yemen güçleri uzun süredir Siyonist işgale karşı eylemler hakkında uyarıda bulunuyordu. Tel Aviv siyasi ve askeri yetkililerinden geçtiğimiz günlerde Yemen direniş güçlerinin uyarılarını istemedikleri veya inanmadıkları, şimdi de bir İsrail gemisinin ele geçirilmesi Siyonist liderleri bir kez daha yeni bir şoka sürüklemiş görünüyor. Geçtiğimiz ay işgal altındaki bölgelerin güneyinde Mescid-i Aksa tufanı operasyonunun başlamasıyla bir kez şoke olan Siyonistler, şimdi de Kızıldeniz ve Yemen güçlerinden gelen bu sürpriz işgalcileri gafil avladı. Öte yandan yaşanan şok, Tel Aviv'in güvenlik güçlerinin ve istihbarat teşkilatının başarısızlığa uğramasına neden olmuş ve Tel Aviv'in bölgedeki direniş gruplarının davranış ve planlarını öngöremediğini göstermiştir. Siyonist rejimin İç Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü, Yemen'den İsrail'deki Eylat yerleşimine yönelik operasyonlar yürütmek, direniş ekseninin kuşatma hissini ve güvenli bir ortam istekliğini güçlendirmek için İsrail'in etrafındaki çemberi daraltma çabalarını tamamlıyor değerlendirmesinde yer verdi. Bu enstitüye göre Tel Aviv'e yönelik direniş ekserinin tehdidi, Kızıldeniz'deki İsrail gemilerine saldırı, ardından Siyonist rejime giden güney yolunun kapatılması yolu ile yoğunlaşacak. Tel Aviv'in güvenlik ve istihbarat teşkilatlarının Kızıldeniz'deki direniş güçlerinin operasyonlarını tahmin etmekte bir kez daha başarısız olmasıyla birlikte, Siyonistlerin şu anda karşı karşıya olduğu muhtemelen en önemli soru, direniş gruplarının bir sonraki saldırısının nereden ve ne zaman yapılacaktır. Siyonist güçlerin bu soruya cevap vermesi neredeyse imkansız, ancak Gazze'ye yönelik saldırıların ve insanlık dışı bombardımanın devamının cevapsız kalmayacağından da eminler. Dolayısıyla Gazze savaşının kapsamının genişletilmesi veya genişletilmemesi topunun Siyonist rejim ve onun batılı destekçilerinin sahasında olduğu ve bunun göz ardı edilmesinin bu rejime karşı yeni cepheler açabileceğine de şüphe yoktur.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Gazze Savaşı'nın son bulmamasının sebepleriyle ilgili. Siyonist rejimin Gazze şeridine karşı yürüttüğü savaşın üzerinden 47 gün geçti, ancak 4 günlük ateşkesin ilan edilmesine rağmen hala savaşın tamamen biteceğine dair bir işaret yok. Son 47 günde Siyonist rejim tarafından 5600'ü çocuk, 3500'ü kadın olmak üzere 13300'den fazla Filistinli şehit edildi. Şimdiye kadar 30.000'den fazla kişi yaralandı. Bu savaş sonucunda 64 gazeteci şehit oldu. Gazze'deki tıp merkezleri ya yıkıldı ya da yakıt sıkıntısı nedeniyle hizmet dışı kaldı. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Gazze'de yaklaşık 2 milyon 200 bin kişinin acil gıda yardımına ihtiyacı olduğunu duyurdu. Çeşitli kişi ve kurumlar, Siyonist rejimin Gazze halkına karşı yaptığının soykırımın açık bir örneği olduğunu defalarca kabul etti. Burada sorulması gereken önemli soru şu: savaş neden tamamen bitmiyor? Gazze'deki savaşın durmamasının iki nedeni var gibi görünüyor. Birinci neden, savaşın üzerinden 47 gün geçmesine rağmen Kudüs'ü işgal eden rejimin belirlediği hedeflerine hala ulaşamamasıdır. Esirlerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yok edilmesi, Siyonist rejimin Gazze'ye karşı savaşta iki ana hedefiydi. Siyonist rejim tek bir esirini dahi serbest bırakmayı başaramadığı gibi, esirlerin nerede tutulduğunu da bilmiyor. Rejim, esirlerin hastane veya okulların altında olduğuna inanıyordu, ancak bu varsayımın tamamen yanlış olduğu ortaya çıktı ve rejim için bir istihbarat fiyaskosu daha yaşandı. İşgal altındaki topraklarda Netanyahu'nun kabinesine karşı gösteriler yaşanıyor ve bu gösterilerin temel nedeni kabinenin esirlerin serbest bırakamamasıdır. Ayrıca Hamas'ın yok edilmesi gerçekleşmediği gibi üstelik Hamas mücahitleri de kara savaşında işgal rejimine birçok maddi ve insani darbe indirdi.
Bu şartlarda savaşın durdurulması, Siyonist rejimin yenilgisi ve Filistin direnişinin zaferi olarak değerlendiriliyor. Konuyla ilgili Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby şunları kaydetti. Genel ateşkes için doğru zamanın geldiğine hala inanmıyoruz. Genel ateşkes Gazze üzerinde çatışmaların tamamen durması anlamına geliyor ki bizce bu konu şimdiki durumda Hamas'ın lehinedir. İkinci sebep batılı güçlerin iradesinin henüz savaşı bitirmek yönünde olmamasıdır. Savaşın taraflarından biri kazanmadığında ve savaş yıpratmaya doğru gittiğinde dış baskılar savaşın durmasına zemin hazırlayabilir. Siyonistler gibi batılı güçler bu savaşta işgalci rejimin zaferini arıyorlar ve ancak henüz buna dair bir işaret yoktur. İsrail'in 2011'den 2013'e dek Ulusal Güvenlik Danışmanı ve İsrail ordusundan da emekli yüksek rütbeli bir general olan Yaakov Amidor, işgal hükümetinin şu anda Amerika'dan gerçek bir baskı hissetmediğine inanıyor. O şöyle diyor, tek baskı sivil ölüm sayısının da azaltılması ve sivillere daha fazla insani yardımların da Gazze şeridine girişinin sağlanmasıdır. Bu bağlamda batılı analist Fred Kaplan hızla İsrail'in tek güçlü müttefiki haline gelen Amerika'nın İsrail Başbakanı Netanyahu ve savaş zamanı koalisyon kabinesine biraz itidal göstermeye davet ettiğini ancak bunun yalnızca kısmen başarılı olduğunu gösteriyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Siyonist rejimi ile Hamas arasında esir takası ve 4 günlük geçici ateşkes anlaşması sağlandı aldığımız son haberlere göre. Siyonist rejimi ile Hamas arasında esir takası ve 4 günlük geçici ateşkes sağlanması son olarak Filistin ile ilgili yaşanan haberler arasında gelmektedir gündemde. Paylaşılan açıklamada Hamas anlaşmanın detaylarıyla ilgili şu bilgileri verdi. Siyonist askeri araçların hareketi de dahil olmak üzere Gazze şeridinin tüm bölgelerindeki askeri eylemleri durduracak, tıbbi ve yakıt malzemelerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce insani yardım kamyonunun Gazze'ye girmesine izin verilecek. Şimdi bugün sohbetimizde avukat ve siyasi analist Sayın Sıtkı Zilani ile konuşmak istiyoruz değerli dinleyiciler. Sıtkı Bey hoş geldiniz. Saygılaşınız efendim.
Sağ olun, buyursunlar.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi muhakkak siz de Gazze ile ilgili yaşanan bu şiddet olaylarını ve Filistin'deki İsrail'in saldırılarıyla ilgili gündemi takip ediyorsunuzdur. Son olarak bu ateşkes haberi geldi. Demin de kısa olarak girişte haberini okudum. Bu aynı zamanda Filistin'de bunca insanın şehit olmasından sonra gündeme gelmesi biraz tabii üzücü kimi analistlere göre. Çünkü 5500'ün üzerinde sadece çocuğun orada hayatını kaybettiği haberi var. Şimdi bu haberi siz nasıl okuyorsunuz efendim? Ateşkesin sağlanmasına İsrail ne kadar bağlı kalacak? Filistinli ve İsrailli esir takası ile ilgili de anlaşmanın ne kadar gerçekte uygulanacağına inanıyorsunuz siz efendim?
Malumunuz bu bir savaştır. İsrail hükümeti resmi olarak savaştayız dedi. Yani bir savaştır bu. bu savaş Hamas'la İsrail savaşından ziyade Filistin ile İsrail devletinin savaşıdır. Yani yalnız Gazze ile de sınırlı değildir. Ha, cephe Gazze'de, orası doğru. Yani savaş cephesi Gazze'de olması şeye engel değildir. Sesim geliyor mu efendim?
Dinliyorum efendim, evet.
Yani işin savaş cephesi Gazze'de. Şimdi İsrail, yani onu sınırlayabilecek olan Amerika ve İngiltere'de. İngiltere malumuz İsrail'in korucusu sayılır. 1917'den 7'de alınan karar ile İngiltere şeyi, Filistin'i işgal etti malumunuz, Kudüs'te dahil olmak üzere. Orada bir dizayn yaptılar. 48'e kadar hem Yahudi göçü devam etti, hem de o arada Siyonistler örgütlendi, ordu kurdu, silah sağlandı onlara. Her ne kadar kuruluşunda İngilizler fazla aktif gözükmese de, yani Çek ve Rusya silah ya, oradan silah sağladılar ama İngiltere onun kurucusu sayılır. Hamisi de yani Amerika devleti Orta Doğu'ya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra daha fazla müdahil oldu. Tabii kuruluşunda yine var Birleşmiş Milletler'de Amerika'nın da dahil oldu. İngiltere, Rusya hepsi İsrail'in kuruluşunu onayladılar. Maalesef. Türkiye'de 49'da tanıdı. Şimdi mevzu şu. Yani Amerika istemedi. İstemediği için de bu savaş yani frenleyebilecek olan Amerika'ydı, yapmadı. İslam ülkeleri toplandı, 57 İslam ülkesi. Bazı önemli kararlar vardı. Fakat maalesef can alıcı nokta tüm ticari ilişkilerin kesilmesi, her türlü diplomatik ilişkinin kesilmesi, İsrail'e abluka, her yönüyle abluka uygulanması kararı alınamadı. Pratize hiç edilemedi. Dünya kamuoyu bu 40 gün boyunca, 40 küsur gün oldu. Çok ciddi tepkiler gün be gün. Çünkü çocuklar, siviller ölüyor, hastaneleri bombalanıyor. Çok gayri insani bir gün. Savaş suçu işleniyordu İsrail tarafından Gazze'ye yönelik buradaki insanlara karşı. Haliyle bu dünya kamuoyunun tepkisi sadece İsrail'e yönelik değildi. Yani İngiltere'de, Amerika'da hükümete karşı da ciddi yürüyüşler oldu. Yani hiçbir İslam ülkesi de belki o kadar büyük kitleler yürüyüş yapmamıştı. Olabilir, Türkiye'de de oldu, İran'da da oldu, Yemen'de de büyük kalabalıklar toplandı. Ama orada zannımca bu ABD'yi frenleyen dünya kamuoyudur. Nihayetinde de savaş bir gün ateşkes olacak, şey yapacak. Ama Gazze maalesef yani şehit oldu. Gazze toptan şehit oldu. Çocuklar, binlerce çocuk şehit oldu. Yani siviller fark etmiyor. Yani insan insandı. Ha, çocuk, kadın, hepsi aynı değerde benim nazarıma göre. Haliyle yani bu çerçevede bakmak lazım. Hükümetlere de baskı çok. Yani hem İslam ülkelerinde hem Avrupa'da hem de özellikle Amerika'da hükümete baskılar, meclislerinde, kongrelerinde de büyük tepkiler var. Hatta istifa eden, görevden alınanlar da var. Mesela İspanya'da, başka ülkelerde. Yani İsrail lobisinin baskısıyla Filistin yanlısı dedikleri insanlar var. Güney Amerika, daha bazı ülkeler, Güney Afrika malumunuz ilişkisini kesen ülkeler var İsrail'le. Yani bu minvalda değerlendirmek lazım. Yani insanlık vicdanı bu. Hem güç dengesizliği var İsrail. Her türlü silah, lojistik, maalesef bu lojistik bir kısmı da Türkiye'den üzerinden gidiyor. Türkiye'den gıda mı da gidiyor. İşte Azeri patrolü gidiyor. Başka da yani lojistik gidiyor. Filistinler ise mutlak bir ablukada hiçbir lojistik gitmiyor. Yani eşit şartlarda olsa, eşit denge olsa, kısmi denge de olsa neyse. Tamamen Gazze zaten 10 yıldan fazladır ablukada, daha fazladır. Mutlak bir ablukada. Yoksa halbuki o abluka kırılabilseydi bugün nispeten o dengese belki bu savaş da olmazdı diye düşünüyorum.
Değerli dinleyiciler, bu sohbetimizde avukat Sayın Sıtkı Zilan'ın görüşlerini Filistin gelişmelerine ilişkin dinlediniz. Sohbetimizin birinci bölümünü sizlere sunduk bugünkü yayında. Yarın akşamki yayınımızda sohbetimize yine kaldığımız yerden devam edeceğiz Sayın Sıtkı Zilan ile. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızla buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Efkar gazetesi hükümet sözcüsü Bahaduri Cehrumi'den naklen, Batı'nın Siyonist rejimin cinayetlerine örtbas etmek için 80 yıllık çalışmalarının boşa gittiğini söylediğini, Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in sağlık personelinin Gazze hastanelerindeki direnişinin örneklik olduğunu, Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Siyonistlerin cinayetlerinin tarihten silinmeyeceğini belirttiğini aktarıyor. Asya gazetesi Filistin'den Siyonist rejimin 7 Ekim'de festival alanına gerçekleştirdiği saldırıya tepki konu alarak şunları yazıyor.
Filistin Dışişleri Bakanlığı bir Siyonist İsrail savaş helikopterinin 7 Ekim'de işgal topraklarının içlerine sızan Hamaslılara ateş açarken sivilleri de vurduğunu ortaya çıkmasıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı. İsrail basınına göre polisin yaptığı soruşturma sonucu bir İsrail helikopterinin 7 Ekim'de Gazze sınırındaki İsrail kentlerine sızan Hamaslılarla birlikte bölgede düzenlenen bir festivale katılan sivilleri de ateş açtığı ortaya çıktı. Bu demek oluyor ki İsrail polisinin ve ordusunun herkesi öldürmesine olanak tanıyan Hannibal protokolü devreye sokulmuş ve yerleşim birimlerinin olduğu bölgede büyük bir yıkım gerçekleştirilmiştir. Medya kuruluşları, Birleşmiş Milletler yetkilileri ve devlet başkanları bu meseleyi ele almalı. İsrail basınında buna ilişkin yer alan haberlere dikkat etmeli ve buna binaen konumlarını gözden geçirmelidir. Haaretz gazetesinin haberinde polis tarafından yapılan soruşturmada bir İsrail helikopterinin 7 Ekim'de İsrail içine sızan Hamaslarla birlikte bölgede düzenlenen müzik festivaline katılan sivilleri de ateş açtığı belirtilmişti. Festivalde 364 kişinin öldürüldüğü ifade edilmişti.
Tahran Radyosu. Kudüs gazetesi Dünya Çocuk Günü eşiğinde Gazze'li çocukların acı dolu hikayesine değinirken, Evrensel Çocuk Sözleşmesi'nin imzalamasından geçen 34 yıla rağmen çocuk haklarının dünyanın birçok yerinde ayaklar altına alındığı, İslam İnkılabı rehberinden Amerika'nın bile Hamas'a rakip olmadığını söylemesi haberlerine yer veriyor. Cevan gazetesi Uluslararası Af Örgütü'nün Siyonist rejimin Gazze şeridinde savaş suçu işlediğine dair haberi aktarıyor. Haberde şunları okuyoruz.
Uluslararası Af Örgütü Siyonist rejimin Gazze şeridinde savaş suçu işlediğine dair delillerin bulunduğunu belirterek bu rejimin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını talep etti. El Cezire'de yer alan habere göre Uluslararası Af Örgütü yaptığı açıklamada Gazze'de hiçbir yer güvenli değil ve İsrail'in yasa dışı saldırıları Filistinlilerin yaşamlarını açıkça göz ardı edildiğini gösteriyor ifadelerine yer verildi. Açıklamanın devamında İsrail'in herhangi bir askeri niyet kanıtı olmaksızın Filistinli sivilleri hedef aldığı birkaç vakanın Uluslararası Af Örgütü tarafından belgelendiği ifadeleri de yer aldı. Örgütün açıklamasının bir kısmında Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısından Gazze'de işlenen savaş suçlarının soruşturulmasını hızlandırmak için özel önlemler almasını talep ediyoruz denildi. Filistin direniş grupları ile Siyonist işgalciler arasındaki savaş yaklaşık 50. gününe yaklaşırken Gazze hükümetinin enformasyon ofisinin son açıklamalarına göre Siyonist rejim saldırılarında bugüne kadar 13.000'den fazla kişi şehit olurken bu sayının 5.500'ünün çocuklar, 3.500'ünün de kadınlar oluşturuyor. Ayrıca kayıp sayısının 6.000'e yükseldiği de belirtildi.
Keyhan gazetesi Siyonist subaydan naklen kuzeyden Hayfa'ya kadar herkesin Lübnan Hizbullah'ından korktuğunu, Gazze Savaşı'nda 45. gününde direnişin zafer işaretlerini aktarırken, Horasan gazetesi ise Medvedev'in Biden'in sözlerine Amerikan güvenlik doktrininin özü olduğunu belirtti haberi okuyucularla paylaşıyor. Haberde şunları okuyoruz.
Sosyal medya hesabında Amerika Başkanı Joe Biden'in Washington Post'ta yazdığı makalesini, Ukrayna ve İsrail etrafındaki çatışmaların Amerika açısından ilerlemeye dönüşeceği ifadelerini değerlendiren Dmitry Medvedev, bu sözler bir Freud sürçmesi ya da belirsiz bir bunaklık hezeyanı bile değil. Bu Amerikan güvenlik doktrininin özüdür. Kendi savunma sanayisine ve diğer kıtalardaki savaşlara yapılan yardımları yatırım olarak gören Amerika, bu durumun kendisini daha güvenli hale getirdiğine inanıyor diye yazdı. Medvedev, Biden'in Ukrayna desteğinin Amerika güvenliğine bir yatırım olduğunu ve paranın ve kanın iyi yatırım olarak görüldüğünü söylediğini hatırlatırken, tam olarak çok Amerikalı olarak tarif edebileceğimiz sözleri sarf eden Biden, seyircilerden alkış alıyor, etrafına bakıyor, elini boşluğa uzatıyor ve çıkış yolunu arıyor diye ekledi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsvide Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsvide yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsvide kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerinin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Unutulmaz görüşme.
Muhterem dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle birlikteyiz. Geçen bölümde İran'daki Ermeni Hristiyan azınlığının savaş dönemindeki şehitlerinden, hayatını yakınlarının ağzından dinledik. Şimdi bu sohbetimizde Razmik Davudyan şehit ailesinin damadının sözlerini dinlemek istiyoruz. Kutsal müdafaa ve savunma yılları tepeden tırnağa silahlı ve donanımlı düşmana karşı aziz vatan İran'ı savunmak için tüm etnik kökenlerin, düşüncelerin ve inançların dayanışmasının zirvesidir. Ülkenin din azınlıklarına mensup gayretli gençler bile savaş cephelerinin ön saflarında Müslümanlarla yan yana savaştı ve destanlar yarattı. İmam Hümeyni'nin emrine örnek bir birlik içinde din ve mezhep farkı gözetmeden ve bir an bile tereddüt etmeden ülkeyi savunmak için harekete geçen Hristiyan savaşçılardan düşmanın karşısına dikilmiş ve devrim için canlarını feda etmiş birçok isim var. Sohbetimizin devamında İranlı Ermenilerden Baas rejimiyle savaşta şehit düşenlerden biri olan Razmik Davudyan'ın hayatını ailenin damadı Avanes'ten dinlemek istiyoruz. Çocukluğumdan beri insanların ciddi ve ağır bakışlarını hep fark etmişimdir. Şimdi ise bu gencin şüpheci bakışının ağırlığını hissedebiliyorum. Onu selamlıyorum ve ironik bir şekilde soruyorum. Girebilir miyim? Ben bu ailenin damadıyım. Evet, evet. Üzgünüm. Girin. İçeri girdim. Evin içinde kayınpederimin yanında tanımadığım 3 adam duruyor. Babam beni tanıştırıyor ve bu benim damadım Havanes diyor. Avlu açılıp Sayın Hamine'yi içeri girdiğini görünce sormak istediğim sorudan vazgeçtim. Sıcak bir şekilde herkese selamlayıp Razmik'in ebeveynlerinden ileri gitmelerini istediler. Ama onlar kabul etmediler. Bay Hamine'yi harekete geçti. Evin içinde giriş kapısının önünde eşim Haykanuş'u sıcak bir şekilde karşılıyorlar ve güler yüzle nasıl olduğunu soruyorlar. Eşim onları karşılıyor ve oturma odasındaki koltuklara oturmalarını teklif ediyor. Koltuklara oturmadan önce Sayın Hamine'yi şehidin anne babasına dönerek yanına oturmalarını istiyor. Onlar da onun yanına oturuyorlar. Tanrı Razmik'i rahmet eylesin. Savaş başlar başlamaz cepheye gitti. Zamanının çoğunu cephede Abadan ve Huremşehir'de geçirdi. Piyade bir askerdi ve 1981 Mayıs ayında Irak Bağız Ordusu ile girdiği çatışmada birçok kez yanından ve göğsünden vurularak şehit oldu. Tabii ki Razmik İslam İnkılabı sürecinde çok aktifti. Devrime giden günlerde Pehlevi rejimine karşı gösteriler başlatmak için gece gündüz çalışırdı ve sürekli bir cümbüş içindeydi. Devrimin zaferinden sonra Tahran'daki Mecidiye Mahalle Komitesi'ne üye oldu ve komitede 15 ay güvenlik görevlisi olarak görev yaptı.
Tahran Radyosu.
Askerlik yaptığı bir küsur yıl boyunca sadece 3 kez izne çıktı. Bu 3 seferde her seferinde cepheye izne bitmeden birkaç gün önce döndü. "Düşman bizim topraklarımızda," dedi. "Kendini gizlemek ve sorumluluktan kaçmak ihanettir," diye vurgu yapıyordu. En son izinli olarak Nisan 1981'de evine döndü. Paskalya'yı Tahran'da ailesiyle birlikte geçirmesi için ona izin vermişlerdi. Bayramdan birkaç gün önce Tahran'a gelmiş, bayramdan önce dönmüş. Oradan da son mektubu olan bir mektup ile aile fertlerine bayramı anlatmıştı. Razmik mektubunun bir bölümünde şunları yazdı. "Baba, birkaç gündür Abadan'dayız. Buradaki sıcaklar biraz canımızı sıkıyor. Ama durum ne olursa olsun geçecek ve dayanacağız. Çünkü bu millet ve bu mahrum insanların bize ihtiyacı var. Anne, üzülme, ben iyiyim. Umarım kardeşlerim başarılı olmak için ellerinden geleni yaparlar. Çünkü biz burada onların eğitimlerine devam etmeleri ve bu ülkeyi etkili ve faydalı bir insan gücü olmaları için mücadele ediyoruz." Bu görüşmede Hüseyin'in olmaması çok gözde. Hüseyin'in babası savaşın başlarında şehit oldu ve Razmik onu hep eve getirirdi ve onunla oynardı. Bir keresinde ağabeyi Razmik'e sorduğunda, "Bu çocuğu neden bu kadar sık eve getiriyorsun?" diye dedi ki, "Babası yoktur. Yetimlik ise çok ağır ve zordur." Şimdi Razmik'in şehadetinin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen, Müslüman olmasına rağmen, kendisi de eşi ve çocuklara da her zaman Razmik'in annesini ziyarete gelir. Keşke Hüseyin burada olsaydı ve Bay Hamine'ye Razmik'in erdemlerini anlatsaydı.
Thank you.
Haykanuş ayağa kalktı. Bay Hamine'ye Razmik'in özenle yaptığı albümünü verir. Razmik'in şehadet sürecine duymaktan ve onun yaşadıklarını bilmekten etkilenen Ayetullah Hamine'yi albümü izlemeye başladı. Sanki çok önemli bir materyali görmek ve okumakla meşguller gibi. Albümün her sayfasını o kadar sabırla çeviriyorlar ve gazete parçalarını okuyorlar ki ben bile şaşırıyorum. Albümün Razmik'in vasiyetinin bulunduğu sayfasında giderek daha fazla duraklıyorlar. Vasiyetnamenin tamamını kelime kelime dikkatlice okudukları açık. Vasiyetnamenin bir bölümü şöyle diyor. Değerli kardeşlerim, vatanın bağımsızlığı için canımı feda ettim. Sevgili dostlar, şehadetime üzülmeyin. Çünkü devrimin en başından beri amacım vatan ve özgürlük için canımı feda etmekti. Bu şerefi asker üniforması ile vatanseverlerin yanında ismim anılsın diye üstlendim. Tüm yiğit İranlıları ve Tanrı'dan korkan ve vatansever Ermenilere vatanın özgürlüğü için benim yolumdan gitmelerini bekliyorum. Albüme baktıkları ve vasiyeti okuduktan sonra Sayın Hamine'yi Razmik'in adını birkaç kez başını sallayarak ve hayranlık ve şaşkınlık ifadeleriyle tekrarladı. Razmik, Razmik. Haykanuş ve ben Razmik isminin anlamını birlikte açıklıyoruz. Razmik'in savaş adamı ile aynı anlama geldiğini söylüyorum. Haykanuş cümlesini düzeltiyor ve diyor ki, şehit olmak ve cesaret anlamı verir. Ben savaşan diyorum. Haykanuş diyor ki, savaşçı. Aramızda gidip gelen Sayın Hamine'yi savaşçıyı onaylıyor ve şöyle diyor. Yani Farsça ile ortak bir köke sahiptir. Sayın Hamine'yi şimdiye kadar dikkat etmediğimiz basit, göz önünde ve ilginç bir noktayı anlatıyor. Evet, Razmik ve Farsça'daki savaşçı anlamına gelen rezmende üç ana ortak harften oluşuyor ve aynı kökten geliyorlar. Sayın Hamine'yi Ermeni dili ve yazısı Ermeni alfabesini soruyorlar. Biz de alfabemizin 38 harfe sahip olduğunu ve Fars alfabesinden farkının ne olduğunu anlatıyoruz. İran etnik kökenlerinin bazı şivelerde ve İran'da konuşulan dillerde, örneğin İsfahan şivesi, Azerice ve Behbahane şivelerinde Ermeni alfabesinin ek seslerinin var olduğunu söyledim ve ardından bazı tanıklar örnekler verdim. Haykunuş söylediğimiz birçok şeyi kimsenin bilmediğini şaşkınlıkla söylüyor. Çay gelince annemin normal çay yerine tarçınlı çay yaptı. Sayın Hamine'nin evimize yaptığı ziyareti hatırladım. O görüşmede görünüşe göre tarçın tüketimi onlar için yararlı olmasa da o çayı memnuniyette içtiler. Mahalleliler durumu anladıklarında ve Sayın Hamine'nin evimize geldiğini öğrendiklerinde ne kadar üzüldüklerini hatırlıyorum. Çoğunun ortak bir sorusu vardı. Bay Hamine'yi evinizde bir şey yedi mi? Sayın Hamine'yi çay aldı ve Razmik'in babasının işini ve benim işimi sordu. Fransa Caddesi'nde İtalyan Kilisesi'nde aşçıyım. O halde siz yemek yapmayı bildiğiniz halde hanıma evde yardım ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Sayın Hamine'nin bu şakasına hepimiz gülüyoruz. Haykanuş diyor ki, evet, çok yardımcı oluyorlar. Bayan Hamine'yi babayı bir cesaretlendirme ve onay işareti olarak yüzünü ona dönerek gülüyorlar ve yavaşça başlarını sallıyorlar. Daha fazla konuşmaya dahil olmak için baba şöyle diyor: "Çocuklar da yemek yapmayı bilirler." Çocuklar annelerinden öğrendiler tabii ki. Ve hepimiz yine gülüyoruz. Sayın Hamene'yi sohbete ısınıyor ve kiliseye gidişlerimizden soruyorlar. Siz de gidiyor musunuz gençler? Sorusuna evet, cumartesi günleri gidiyoruz diye cevap verdim. Bay Ardak Manukyan da geliyor mu? Nerede vaaz veriyorlar? Evet, geliyorlar. 1981 yılında Cumhurbaşkanlığımızın başında Manukyan Bey bizi görmeye geldi. Onlar Lublin'daydılar. Buraya geldi ve Ermeni papaz ve İran kilisesi başpiskoposu oldu. Ben o dönem cumhurbaşkanıydım. Bizi ziyaret etti, tanıştık. Sayın Hamene'yi 4 yaşındaki kızımı kucağına oturtuyor. Elleriyle saçlarını okşuyorlar. Başından yüzünden öpüyor ve adın ne diye soruyor. Adının Ariela olduğunu söylüyorum. Bunun üzerine bayram gecemizi unutulmaz bir geceye dönüştüren Sayın Hamene'yi ayrılma kararı alıyor. Peki niyetim sizin şehit annesinin ve bu ailenin bayramını evladınızın şehadetini kutlamaktı. Allah razı olsun. Hamene'yi Bey ayağa kalkıp şehidin annesine nazik bir gülümsemeyle hediyesini verdi ve bu da şehit annemize hediyemizdir. Hayatta başarılar diliyoruz sizlere. Allah diğer evlatlarını da sana bağışlasın. Allah'a emanet olun dedi. Anne teşekkür etti ve hayranlık dolu bir bakışla Sayın Hamene'yi uğurladı. Muhterem dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme isimli sohbetimizi dinlediniz. Sizlerden ayrılmadan önce parsudi.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gazze'de eşi benzeri görülmemiş soykırım.
Bazıları yanlışlıkla Siyonist rejimi apartheid demektedir. Ama bu kelime onların çirkin bir insan karşıtı kimliğini gerçekte olduğu gibi yansıtmamaktadır. Apartheid fikirliler kendi ırklarının diğer ırklardan üstün olduğunu düşünmektedir. Ancak diğer ırkların insanlığını inkar etmemektedir. Siyonistler ise genel olarak Siyonist olmayan halkları insan olarak görmemekte ve onlara yaşam hakkı tanımamaktadır.
Gazze'de yaşananlar her açıdan insani felaket ve benzeri görülmemiş bir soykırımdır. 75 yıldır Filistin halkının hayatı gayrimeşru Siyonist rejimin çizmeleri altında ezilmektedir. Siyonistler bu insanlara karşı en vahşi suçları işlemektedirler. 75 yıl zorluk ve acıyla geçmesine rağmen insan hakları iddiasında bulunan bazı ülkeler için görülmez hükmündedir. Destekçileri için bile Filistin imajı her zaman askeri savaş, yıkık evler, yerinden edilmeler ve şehitlik çerçevesinde olmuştur. Ama gerçek şu ki Filistin'in mazlum halkı evleri yıkıldıktan, hayatları sona erdikten ve şehit olduktan sonra bile Siyonistlerin ellerinden ve onların zulmünden hala güvende değiller. Siyonist rejimin askerlerinin mazlum ve ezilen Gazze halkına karşı işlediği suçları anlatan görüntüler, hayvanların bile korktuğu suçlardan oluşmaktadır.
Gazze, dünyadaki en büyük açık hava hapishanesine benzetilmektedir. 15 yıldan uzun bir süredir İsrail tarafından, havadan, karadan ve denizden kuşatma altındadır. Bu süre zarfında bölge halkına büyük zulümler reva görmüşlerdir. Ancak bugün, Siyonist rejimin bu bölgeye yönelik askeri operasyonuyla Gazze'de yaşananlar hayallerin ötesindedir. Sivil yaşam yerleri rahatlıkla Siyonistlerin hedefi haline gelmektedir. Ve aynı anda bir ailenin tüm üyelerinin katledilmesine neden olmaktadır. 16 yıl beklendiğinden sonra Allah'ın dördüz çocuk verdiği ailelerden biri de Siyonist rejimin son saldırısındaki şehitlerdendi. Sağ kalan baba, karısı ve yeni doğan 4 çocuğunun yasını tuttu.
Bu vahşi ve benzeri görülmemiş cinayetler ve saldırılarda Siyonist rejim yetkilileri Gazze şeridini coğrafi haritadan silmeye çalışmaktadır. İsrail yanlısı batılı hükümetler ise defalarca İsrail'e olan desteklerini ilan etmişlerdir. Vahşi İsrail rejiminin saldırıları ve Filistinlere yönelik toplu katliamlarına onaylarını belirtmektedirler. Siyonist rejimin savaş bakanı Yoav Gallant utanmazca şunu söylemişti. Gazze şeridinin kuşatılması için emir verdim. Elektrik, yemek ve gazdan hiçbir haber olmayacak. Bütün sınırlar kapatılacak. Bizim bugünkü savaşımız insan görünümlü hayvanlarladır. Siyonist rejimin enerji bakanının talimatıyla İsrail'den Gazze şeridine su transferi de durduruldu. Gazze'nin yaralı bedeni ve çocukları hala sudan, gazdan, elektrikten ve yemekten mahrumdur. Bu hiçbir savaşta bulunmayan ve adil olmayan şartlar insanların kalbini ağrıtmaktadır.
Bazıları yanlışlıkla Siyonist rejimi apartheid demektedir. Ama bu kelime onların çirkin ve insan karşıtı kimliğini gerçekte olduğu gibi yansıtmamaktadır. Apartheid kelimesi Hollandaca kökenli bir kelimedir ve bir tür ırksal ayrıma verilen isimdir. Bu kelime eski Güney Afrika rejimindeki ırkçı beyazların o ülkenin yerli siyah çoğunluğuna karşı kullandıkları ırk ayrımcılığı politikasından türetilmiştir. Apartheid taraftarları kendi ırklarının diğer ırklardan üstün olduğunu düşünmekte ve diğer ırkların kendi ırklarıyla aynı imkan ve ayrıcalıklara sahip olmaması gerektiğine inanmaktadır. Apartheid'in insanlık karşıtı ve zalim bir olgu olduğu aşikardır. Ancak Siyonizm ile karşılaştırıldığında daha düşük seviyede bir kötülüktür. Apartheid'a dayanan rejim, diğer ırkların insanlığını inkar etmemektedir. Kendi ırklarının diğer ırklara üstünlüğünde ısrar etmektedir. Ancak Siyonistler, temelde Siyonist olmayan ulusları ve halkları insan olarak kabul etmezler. Alçakça onların Siyonistlere hizmet etmek için yaratıldıklarına inanmaktadırlar. Onlara göre yaşama hakları yoktur. Öldürmek, katletmek caizdir. Onları öldürmek, hayvanları öldürmek gibidir. Haaretz gazetesinin ünlü muhabiri ve köşe yazarı Gideon Levy şunları söylemiştir. Yaptığımız vahşice eylemlere rağmen biz İsrailliler barış içinde yaşayabiliriz. Bu ilke Yahudi olmayanların örgütlü bir şekilde insanlıktan çıkarılmasıdır. Temel olarak Yahudi olmayanları onlar için insan haklarını tanımlamak için insan olarak görmüyoruz.
Bugün Gazze'de masum çocuklar kana bulanmıştır. Annelerinin evinde yaşama suçundan dolayı kefenlenen çocuklar ve çocuklarının büyüyüp gelişmesine tanık olmak yerine onların üzerine toprak dökmek zorunda kalan anneler var. Her çocuğun cansız ve kanlı bedeni başlı başına bir insanın canını yakan ağıttır. Ama görünen o ki, Siyonist rejimin çocuk katili askerleri kendilerini böyle daha iyi hissetmektediler. Bu hayvani suçlarını görünce kendilerini daha iyi hissediyorlar. Kendilerini takdir ve teşekküre layık görüyorlar.
Elbette bu Siyonistlerin çocukları öldürmesiyle gurur duymaları ilk defa değildir. X sosyal ağ kullanıcılarından biri İsrail rejiminin çocuk öldürmesine ilişkin bir istatistik yayımlayıp şöyle yazmıştır. İsrail işgale başladığı zamandan itibaren 4000 çocuk öldürmüştür. İsrail'in Farsça hesabı bu kullanıcıya yanıt olarak şöyle yazmıştır. Eğer gerekirse bundan fazla da öldürürüz. Siyonist rejimin de itiraf ettiği gibi suçlarına asla son veremeyeceklerdir. Çocukların dünyası asla kana bulanmamalı. Çocuklardan daha savunmasız ve mazlum kim vardır?
Ahran Radyosu.
Moshe Dayan, Kudüs'ü işgal eden rejimin en ünlü komutanlarından biridir. Filistin'in işgalinde ve bu toprakların mazlum halklarının vahşice katledilmesinde etkin rol oynamıştır. Kan dökülmesi ve suçlarla, özellikle de Filistinli kadın ve çocukların katledilmesiyle bilinmektedir. Fransız Ekspresyon gazetesinin Ekim 2012 tarihli 12. sayısında İsrail yetkililerin şu sözleri aktarılmıştır. Moshe Dayan, İsrail liderlerinin başkalarının onları Kudüs köpek olarak görmesini sağlayacak şekilde davranması gerektiğine inanıyordu. Dilediğine pervasızca saldıran, ısıran ve öldüren bir köpek.
Şüphesiz Siyonistlerin diğer ırkları insan olarak kabul etmedikleri iddiası dikkate alındığında, İsrail'i tanıyan veya bu rejimle ilişki kurmaya çalışan hükümetlerin başkanlarının isteyerek veya istemeyerek işlenen suçlara ortak oldukları söylenemez mi? Peki Siyonistlere kendi hizmetlerini aldıkları hayvanlar gibi davranma iznini mi verdiler? Bu kadar büyük bir zulme karşı hangi vicdanlı insan, hangi sorumlu hükümet sessiz kalabilir?
Siyonistlerin yüz binlerce Filistinliği evlerinden kovduğu 1948 Nekbe gününden bu yana Siyonist işgal rejimi bugüne kadar sayısız suç ve vahşet işlemiştir. Ancak 470'ten fazla yaralı ve hasta kadın ve çocuğun şehit olmasıyla sonuçlanan El Memedani Hastanesi'ne saldırı suçu, hiç şüphesiz bu rejimin insanlığa karşı işlediği suçlar listesinde bir dönüm noktasıydı. Bu rejim ve destekçileri için bir kara leke olarak insanlık tarihinde sonsuza dek kalacaktır. Kuşkusuz siyasi desteğin yanı sıra askeri güç göndererek her türlü öldürücü silahı sağlayarak Gazze halkının toplu katliamında bu rejimi cesaretlendiren tüm uluslar bu rejimin suçlarının ortakları olarak kabul edilmektedir. Onlar yetkili mahkemeler önünde aynı zamanda insan vicdanı ve dünya tarihi önünde hesap vermelidirler. Bu bağlamda İran-İslam devrimi dini lideri başta Amerika olmak üzere İsrail'i destekleyen tüm ulusları bu suça ortak olarak değerlendirmiş ve şunları belirtmiştir. Bu durumda Amerika suçluların kesin suç ortağıdır. Yani Amerika'nın eli bu suçta mazlumların, çocukların, hastaların, kadınların kanına, dirseğine kadar batmış durumda.
Avrupa ve Amerika'nın çeşitli ülkelerindeki ulusların benzeri görülmemiş İsrail karşıtı gösterilerinin Siyonist rejime ve destekçilerine yönelik küresel nefretin doruğunu göstermesinin nedeni budur. Dünyanın her yerinde uyanan uluslar ayağa kalkmıştır. Çocuklar, gençler ve yaşlılar Filistin'in özgürlüğü için haykırmaktadır. Gösterilerde ellerini kırmızıya boyadılar ve bu, kendilerini bu zalim soykırımda gaspçı İsrail'le birleştiren, İsrail'i destekleyen uluslara bir mesajdır. Amerika'da, Avrupa'da, İngiltere'de ve diğer yerlerde toplanan kalabalıklar, uyanan halkların vicdanının bu tür suçlara tahammülü olmadığını, her dinden özgürlük tutkunu insanların hiç şüphesiz zulme ve zalimlere karşı durduğunu göstermektedir. Avrupa ülkeleri ve Amerika liderleri bu gaspçı rejimin savaş suçlarına ortaktır. Kadın, çocuk ve savunmasız Gazze halkının kanını dökmedi, elleri kirlenmiştir. Bu büyük cinayetlerin hesabını vermelidirler.
Değerli dinleyiciler, Gazze'de eşi benzeri görülmemiş soykırım isimli sohbetimizi dinlediniz.
Bizi www.parsure.ir üzerinden takip edebilir, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.rib.ir gönderebilirsiniz. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.